Ayrım 5.
Sayfa 56. Hava adam akıllı karardı. Pipomun yanıp yanmadığını kestiremiyordum. Bir tramvay geçiyor, tavanda kırmızı bir aydınlık beliriyor. Sonra evi yerinden oynatan ağır bir taşıt. Saat 6 olmalı. Başımdan tek serüven geçmedi. Hikayeler, olaylar, kasalar, ne isterseniz var bende. Ama serüven yok. Bu sözcüklerle ilgili bir soru değil, şimdi anlıyorum. Farkında olmadan kendisine her şeyden daha fazla bağlandığım bir şey vardı. Aşk değildi bu, tanrı da değildi. Ün kazanmak, zengin olmak da değildi. Bu kısacası belli zamanlarda hayatımın zor rastlanır, değerli bir nitelik kazanacağını ummuştum. Olağanüstü durumlar söz konusu değildi. Bütün istediğim biraz şaşmazlıktı. Hayatımın göz alıcı hiçbir yanı yoktu. Ama ara sıra söz gelimi kahvelerde müzik çalındığı zaman, geçmişe yönelip bir zamanlar Londra'da, Meknes'te, Tokyo'da tatlı anlar geçirmiştim. Benim de başımdan serüvenler geçmişti diyordum. Bu elimden alındı bugün. Ortada hiçbir neden yokken birden 10 yıldır kendime yalan söyleyip durduğumu anladım. Serüvenler kitaplardadır. Kitaplarda anlatılanların hepsi hayatta gerçekleşebilir tabii. Ama aynı biçimde değil. Oysa benim için o gerçekleşme biçimi önemliydi. Önce başlangıçların gerçek başlangıçlar olması gerekiyordu. Yazık, ne istediğimi şimdi o kadar açıklıkla görüyorum ki. Süreyi pekleştiren, sıkıntıları kesip atan bir caz havasının ilk notaları, trompetlerin tiz sesleri gibi ortaya çıkan gerçek başlangıçlar. Daha sonraları bir Mayıs akşamıydı, gezinmeye çıkmıştım diye söz açtığımız, ötekilerden ayrı tuttuğumuz akşamlar gerekliydi. Gezintiye çıkarsınız, ay yeni yükselmiştir, tembel, bağımsız, boşalmış gibi duyarsınız kendinizi. Sonra birden bir şey oldu diye düşünürsünüz. Karanlığın içinde bir şey çıtırdar ya da tüy gibi bir gölge sokağın bir ucundan öte ucuna geçer, hangisi olsa olur. Ama bu önemsiz olay ötekilerine benzemez. Bu olayın çevresi sisler içinde kaybolan kocaman bir şeklin başlangıcı olduğunu birden kavrarsınız. O zaman bir şey başlamak üzere dersiniz. Bir şey sona ermek için başlamıştır. Serüven uzamaya gelmez, ona anlam veren ölümüdür yalnız. Bu ölüme belki benim de sonum olan bu ölüme sürüklenirim. Geriye dönmek elimden gelmez. Her an ardından geleni getirmek için ortaya çıkar. Her ana bütün varlığımla sarılırım. Onun yerine başkasının konulamayacağına, onun başkasına benzemediğini bilirim. Ama onu yitip gitmekten alıkoymak için bir şey de yapamam. Berlin'de ya da Londra'da 2 gün önce rastladığım bir kadının koynunda geçirdiğim dakikanın, çılgınca sevdiğim dakikanın, neredeyse aşık olacağım kadının da sona ereceğini bilirim. Birazdan başka bir ülkeye gitmek üzere yola çıkacağım. Bu dakikayı da bu kadını da bulamayacağım bir daha. Her saniyenin üzerine titrer, her birini emip bitirmek isterim. Hiçbir şey gözümden kaçmaz, her şeyi unutulmaz bir biçimde yerleştiririm gönlüme. Ne o güzelim gözlerin kaçamak sevecenliğini, tatlılığını, ne sokağın gürültüsünü, ne de neredeyse ışıyacak günün aldatıcı aydınlığını gözden kaçırırım. Ama dakikalar yine de geçip gider, durduramam onları, geçip gitmelerinden hoşlanırım. Sonra ansızın bir şey çatladak kırılır, serüven bitmiştir artık. Zaman gündelik gevşekliğini alır. Geri dönerim, o güzeli müziksel şeklin ta ardımda geçmişin içine batıp gittiğini görürüm. Gittikçe ufalır, gömüldükçe dertop olur, başlangıcını sonundan ayıramam şimdi. Bu pırıl pırıl noktayı gözlerken ölümle karşılaşmak, para pul kaybetmek uğruna da olsa hepsini aynı durumlar içinde baştan başa yeniden yaşamak isteyeceğimi düşünürüm. Ama bir serüven yeniden başlamadığı gibi uzayıp gitmez de. Evet, bunu isterdim. İşin garibi hala aynı şeyleri istiyorum. Ben ki bir zenci kadın şarkı söylerken bunca mutluluk duyuyorum. Hayatım o melodinin özü olsaydı kim bilir hangi yüksekliklere erişmezdim. Düşünce o adlandırılamayan hala şurada sessiz sedasız bekliyor. Şimdi sanki şöyle diyor. Öyle mi? İstediğin bu muydu? Ama sen onu hiç elde etmedin ki. Kendini sözcüklerle aldattığını, yolculuklarının hiçliğini, kızlarla oynaşmayı, heriflerle dalaşmayı, cıncık boncuğu serüven diye adlandırdığını hatırlasana. İstediğini hiçbir zaman elde edemeyeceksin. Başka birisi de elde edemeyecek. Ama niçin? Niçin? Cumartesi öğleyin. Otodidakt okuma salonuna girdiğimi görmedi. Dipteki masanın ucunda oturuyordu. Önünde bir kitap vardı ama okumuyordu onu. Kitaplığa sık sık gelen kara yüzlü bir okul öğrencisine gülümseyerek bakıyordu. Çocuk otodidaktın sağında oturuyordu. Otodidaktın kendisini seyretmesine bir an göz yumduktan sonra dilini çıkararak yüzünü çarpıttı. Otodidakt kızardı, başını hemen kitabına eğip okumaya koyuldu. Dün düşündüklerimi yeniden gözden geçirdim. Soğukkanlılıkla düşünüyordum. Serüvenler geçirmemiş olmak vız geliyordu bana. Merak ettiğim tek şey serüven geçirilip geçirilmeyeceğiydi. Şunu düşündüm. En bayağı olayın bir serüven haline girmesi için onu anlatmaya koyulmanız gerekir ve yeter. İnsanları aldatan da bu zaten. Kişioğlu hikayecilikten kurtulamaz, kendi hikayeleri ve başkalarının hikayeleri arasında yaşar. Başına gelen her şeyi hikayeler içinden görür. Hayatını sanki anlatıyormuş gibi yaşamaya çalışır. Ama ya yaşamayı ya da anlatmayı seçmek gerek. Söz gelimi Hamburg'da pek güvenmediğim, üstelik benden ürken şu Erna ile acayip bir hayat geçiriyordum. Ama işin içindeydim, düşünmüyordum bunu. Bir akşam San Pauli'deki küçük bir kahvedeydik. Tuvalete gitmek için yanımdan ayrılmıştı. Yalnız kalmıştım, bir gramofonda Blue Sky çalınıyordu. Limana çıktığımdan beri başımdan geçenleri kendi kendime anlatmaya koyulmuştum. Geldiğimin üçüncü akşamı Mavi Mağara adındaki dancing'e girerken çakır keyif iri yarı bir kadın gözüme ilişti. Şu anda Blue Sky'ı dinlerken beklediğim ve birazdan gelip yanıma oturarak kollarını boynuma dolayacak olan kadın işte o gözüme ilişen kadındır. Bunları düşünürken bir serüven yaşamış olduğumu şiddetle duymuştum. Ama Erna yanıma gelip kollarını boynuma dolayınca neden bilmem bir tiksinti kaplamıştı içimi. Ama şimdi anlıyorum, yaşamaya yeniden dönmek gerektiği için serüven duygusu ortadan kayboluyordu. Yaşarken başımızdan hiçbir şey geçmez. Dekorlar değişir, kişiler girer çıkar yalnız. Başlangıçlar da yoktur. Günler anlamsız bir biçimde birbirine eklenir durur. Sonu gelmez, tek düze bir ekleniştir bu. Ara sıra şöyle bir hesap yapılır. İşte 3 yıldır yolculuk yapıyorum. Bu bile geleli 3 yıl oldu denir. Başlangıç olmadığı gibi son da yoktur. Bir kadın, bir dost, bir kent bir kere de terk edilemez. Hepsi birbirine benzer zaten. Aradan 2 hafta geçince Şangay, Moskova, Cezayir birbirinin aynıdır. Kimi zaman pek sık değil, durumu gözden geçirir bir kadına bağlandığınızı, kötü bir işe girdiğinizi fark edersiniz. Göz açıp kapayıncaya kadar sürer bu. Sonra geçit yeniden başlar, saatleri ve günleri birbirine eklemeye koyulursunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, 1924, 1925, 1926. Yaşamak budur işte ama hayatınızı anlatırsanız her şey değişir. Ne var ki bu değişikliği kimse fark etmez. Gerçek hikayelerden söz edilmesi bunun kanıtıdır. Sanki gerçek hikayeler olabilirmiş gibi. Olayları anlatırken onların çıkış biçimini tam tersine döndürüyor muyuz sanki? Hikaye anlatırken önce başlangıcı ileri sürüyor gibi görünürüz. 1922 yılının güzel bir Ağustos akşamıydı. Marom'da noter katipliği görevindeydim deyince baştan başlıyoruz sanılır. Oysa aslında sondan başlamış oluyoruz. Son, göze görünmez bir biçimde orada bulunmakta ve şu sözlere başlangıç olmak yüceliğini vermektedir. Dolaşıyordum, farkına varmadan kasabanın dışına çıkmıştım, para sorunlarını düşünüyordum. Bu cümle tek başına ele alınırsa kahramanın bir şeye dalmış olduğunu, üzüldüğünü ve serüven yaşamaktan uzak bulunduğunu gösterir. Bu durumda insan geçip giden olayları bile fark edemez pek. Ama her şeyi değiştiren son orada bulunmaktadır. Söz konusu olan kişi daha o anda hikayenin kahramanı gibi görünmeye başlamıştır bize. Üzüntülü hali, para sıkıntısı bizim sıkıntılarımızdan daha önemlidir. Çünkü gelecek tutkuların ışığıyla pırıl pırıl yanmaktadır onlar. Hikaye tersine gelişmekte, anlar birbiri üzerine yığılacak yerde sonun anaforuna kapılıp, kendilerinden bir önce gelen anı da çekip birlikte götürmektedirler. Gece bastırmıştı, sokak ıssızdı. Bu sözler sanki rastgele söylenmiş gibidir. Ama kanmayız biz, onu bir köşeye koyup saklarız. Çünkü o değerini daha sonra anlayacağımız bir bilgidir. Kahramanın o gecenin bütün ayrıntılarını birer işmar, birer bildiri gibi gördüğünü ya da serüveni haber veren belirtilerden başkasını duymadığını ve fark etmediğini düşünürüz. Geleceğin henüz gerçekleşmemiş olduğunu ve adamın yeknesak zenginliklerini karma karışık bir halde sunan, geleceğe ilişkin tek bir belirti bile vermeyen gecenin içinde dolaşıp durduğunu, şunu ya da bunu seçmek durumunda olmadığını unuturuz. Hayatımın anlarının hatırlanan bir hayatın anları gibi birbirini izlemesini istemiştim. Zamanı kuyruğundan yakalamaya kalkışmanın böyle bir önemi olabilirdi. Pazar. Sabahleyin bugünün pazar olduğunu unutmuştum. Dışarı çıktım ve her zamanki gibi sokaklarda dolaşmaya başladım. Eugène Grandet'i yanıma almıştım ama parkın kapısını açarken bir şey bana el ediyor sandım birden. Bahçe ıssız ve çıplaktı ama bilmem ki nasıl anlatsam. Her zamanki gibi değildi, gülümsüyordu bana. Bir an parmaklığa abandım kaldım, sonra günlerden pazar olduğunu hatırladım. Oradaydı. Ağaçların ve çimenlerin üzerinde bir belirsiz gülümseyiş gibi duruyordu. Onu dile getirmek olanaksızdı. Bu bir park, mevsim, kış, bu bir pazar sabahı demek gerekiyordu hızla. Kapıyı bıraktım. Hali vakti yerinde insanların oturduğu evlerin ve sokakların bulunduğu yana yöneldim. Usul usul bugün pazar diyordu. Bugün pazar. Dokların ardında, kıyı boyunda, garın yakınında, kentin çevresine bomboş hangarlar ve karanlığın içinde kıpırdamadan duran makineler var. Bütün evlerde erkekler pencere ardına tıraş oluyor ve başlarını arkaya doğru eğiyorlar. Bir karşılarındaki aynaya, bir soğuk gökyüzüne bakıp havanın güzel olup olmayacağını kestirmeye çalışıyorlar. Genel evler ilk müşterilerine, yani köylülerle askerlere kapılarını açıyor. Kiliselerde mum ışığında bir adam diz çökmüş kadınların karşısında şarap içiyor. Kente inen bütün sokaklarda fabrikaların bitmek bilmeyen duvarlar arasında upuzun kara taburlar yola koyulmuştur. Kentin merkezine ağır ağır ilerliyorlar. Onları karşılamak için yollar ayaklanma günlerinin manzarasını almışlar. Yani Thornbright sokağındaki bir yana bütün mağazalarda kepenkler indirilmiş. Birazdan hiç ses çıkarmaksızın bu kara taburlar ölü taklidi yapan sokakları kaplayacaklar. Önce Tourville'in demiryolu işçileriyle Saint Symphorien sabun yapım evlerinde çalışan karıları gelecek. Sonra Jux de Beauville'in küçük burjuvaları. Onlardan sonra Pion iplik fabrikası işçileri. Daha sonra Saint Maxence mahallesi tamircileri sükun edecek. Tierraşlılar en sonra 11 tramvayıyla gelecekler. Kilitli mağazalar ve kapalı kapılar arasında pazar günü kalabalığı birazdan ortaya çıkacak. Bir saat 10:30 çalıyor. Hemen yola koyuluyorum. Pazar günü bu saatte Bourville'de çok güzel bir gösteri vardır. Ama kilisedeki büyük törenden çıkış saatini kaçırmamak gerekir. Küçük Josephine Sulari sokağı sanki ölü, mahzen kokuyor. Ama her pazarki gibi bir gel git gürültüsüyle dolu. President Chamar sokağına sapıyorum. Bu sokaktaki bütün evler üç katlıdır. Kocaman beyaz panjurları vardır. Bu noterler sokağı da pazar gününün ağır gürültüsüyle kaplanmış. Jilet geçidinde gürültü daha da artıyor. O zaman bunu insanların çıkardığını anlıyorum. Sonra birden sol yanımda bir ışık ses curcunası patlıyor. Geldim artık. Burası Thornbright sokağı. Benzerlerimin arasına katılmaktan başka yapacak şeyim yok. Bayların şapkalarını çıkararak nasıl selamlaştıklarını göreceğim. 60 yıl önce hiç kimse bu villilerin küçük Prado diye adlandırdıkları Thornbright sokağının inanılmaz alın yazısını hayal bile edemezdi. 1847 tarihli bir kent planı görmüştüm. Orada sokağın adı bile yoktu. O çağlarda kaldırımlarının arasından balık kafalarını ve artıklarını sürükleyen küçük bir derenin aktığı pis kokulu kara bir geçit olmalıydı. Ama 1873 yılı sonlarına doğru Millet Meclisi Montmartre tepesine bir kilise yapılmasının halka yararlı olacağını bildirdi. Birkaç ay geçmemişti ki Bouville Belediyesi Başkanı'nın karısı bir düş gördü. Bu düşte en önemli saydığı Azize, yani Saint Cecil kendisine bir güzel çıkışmıştı. Seçkin kişilerin her pazar din törenine katılmak için Saint Rene ya da Saint Claudian kiliselerine kadar gitmeleri, üstelik esnafla birlikte törene katılmaları dayanılacak şey miydi? Millet Meclisi örnek vermemiş miydi? Tanrı'nın lütfu sayesinde Bouville para bakımından çok iyi bir durumda bulunuyordu. Bir kilise yaptırıp Tanrı'ya şükran borcunu ödemek doğru olmaz mıydı? Bu düşün doğruluğunu herkes kabul etti. Belediye meclisi tarihi bir toplantı yaptı ve piskopos para toplama işini üzerine aldı. Yalnız yer sorunu kalıyordu geriye. Eski armatör ve tacir aileleri kilisenin kendi oturdukları Cotau Vert'in tepesine yapılması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Böylece Sacré Cœur de Jésus, Paris'i nasıl koruyorsa Saint Cecil de Bouville'i öyle koruyacaktı. Ama Maritim Bulvarı'nın sayıları pek az olan yeni zenginleri ağırdan aldılar. Gereken parayı vereceklerini ama kilisenin Marignan Meydanı'nda yapılması gerektiğini bildirdiler. Para verdiklerine göre kiliseden yararlanmaları gerekiyordu. Kendilerine türedi gözüyle bakan o kibirli burjuvalara güçlerini duyurmak hoşlarına gitmiyor değildi. Piskopos uzlaştırıcı bir yol buldu. Böylece kilise, Cotau Vert ile Maritim Bulvarı'na eşit uzaklıkta Halle-aux-Morues meydanında yapıldı. Bu meydana da Saint Cecil de la Mer adı verildi. 1887 yılında bitirilen bu koskoca anıt 14 milyondan ucuza çıkmadı. Thornbright sokağı genişti ama pislikten geçilmiyordu. Üstelik kötü tanınmıştı. Bu sokak yeni baştan yapıldı ve orada oturanlar kesin olarak Saint Cecil meydanının arkasına sürüldü. Böylece küçük Prado özellikle pazar günleri çıt kırıldığımlarla seçkinlerin buluşma yeri haline geldi. Birbiri ardından göz alıcı mağazalar açıldı. Paskalya'nın pazartesi günü, Noel gecesi ve her pazar öğleye kadar bu mağazalar açık kalıyordu. sıcak et ezmeleri pek ünlü olan domuz kasabı Jülyen'in bitişiğinde pastacı Flon, üzerlerinde şekerden bir menekşe bulunan, ebe gümeci yağından yapılmış konik şeklindeki lezzetli çöreklerini sergiler. Kitapçı Dupaty'nin vitrininde Flon'un en son yayınları, denizcilik kuramı ya da yelkencilik kitabı gibi teknik yapıtlar, resimli büyük bir Bouville tarihi ya da mavi deriyle ciltlenmiş Königsmark ve Paul Doumer'in üzerinde mor çiçekler bulunan bej deri ciltli Oğullarımın kitabı gibi lüks baskılar da bulunur. İnce dikiş Paris modelleri, Ghislain çiçekçi Piaget ile antikacı Pacuen arasında yer alır. Dört manikürcü çalıştıran berber Gustav sarı boyalı yepyeni bir yapının birinci katına yerleştirmiştir. 2 yıl önce Moulin Gemol çıkmazı ile Tourmbray sokağının köşesinde bulunan arsız bir dükkan hala Tüpunez adına bir böcek öldürücü ilacın reklamını yapıyordu. Balıkçıların Saint Cecil meydanında bağırarak Morina balığı sattıkları çağda açılmıştı. Tam 100 yıllıktı. Bu dükkanın cam mekanları ara sıra yıkanırdı. Üzerlerinde ateş rengi cepkenler bulunan bal mumundan yapılmış fare ve sıçanları bunca kirpasın içinden seçebilmek için çaba harcamak gerekiyordu. Bu hayvanlar bastonlara dayanarak yüksek güverteli bir gemiden aşağıya iniyorlardı. Daha yere ayak basmalarına zaman kalmadan güzel giyinmiş ama pislikten kapkara kesilmiş bir köylü kız üzerlerine tupu nez serperek hepsini kaçırıyordu. Bu dükkanı çok seviyordum. Hiçbir şeye inanmayan dik kafalı bir hali vardı. Fransa'nın en pahalıya mal olmuş kilisesinin yanı başında böceklerin ve pisliğin de var olduğunu küstahça hatırlatıyordu. Dükkan sahibi ihtiyar geçen yıl ölünce yeğeni burasını başka birine sattı. Birkaç duvar yıkıldı ve iş çözümlendi. Dükkan bir konferans salonu haline getirildi. Adı La Bombonie. Geçen yıl Henri Bordeaux bu salonda dağcılık üzerine bir konuşma yaptı. Tourmbray sokağında acele etmeye gelmez. Aileler ağır ağır yürürler. Kimi zaman bir sıra öne geçersiniz çünkü bütün bir aile Flon'a ya da Pijuaz'a girmiştir. Ama karşı yönden gelen aileler karşılaşıp birbirlerinin ellerine yapışınca durup yerinizde saymanız da gerekir. Kısa adımlarla ilerliyorum. Boyum hem aşağı inen hem de yukarı çıkan sıranın üstünden bakmama el veriyor. Bir yığın şapka görüyorum. Şapkalardan bir deniz sanki. Çoğu siyah renkli, yumuşak olmayan türden. Ara sıra bir tanesi bir kolun ucuna takılıp uçuyor, bir kelle tatlı tatlı kıpırdıyor. Sonra şapka ağır ağır yerine dönüyor. Tourmbray sokağında 16 numaradaki şapkacı Urbain, altın püskülleri yerden 2 metre yükseğe kadar inen kırmızı renkli kocaman bir psikopos şapkası asmış. Bir simge diyeceği geliyor insanın. Duruyoruz, tam zincirin altında bir topluluk belirdi. Yanımdaki adam kollarını iki yana salıvermiş, sabırsızlıkla bekliyor. Porselen gibi solgun, dokunulsa kırılacak duygusunu veren bu adam ticaret odası başkanı Coffey'e olmalı. Hiç konuşmadığı için herkesi yıldıran bir kimseymiş. Cote Overt'in tam tepesinde pencereleri her zaman ardına kadar açık duran, tuğladan yapılmış büyük bir evde oturur. Tamam, topluluk dağılıyor, yeniden yürüyoruz. Yeni bir topluluk ortaya çıktı. Ama pek yer kaplayamıyor. Ortaya çıkmasıyla Gisley'nin vitrinine doğru itilmesi bir oluyor. Yürüyenler duraklamıyor bile, biraz yana kayıyorlar. El sıkışan 6 kişinin önünden geçiyoruz. Günaydın beyefendi. Günaydın efendim. Nasılsınız? Şapkanızı giyin efendim. Soğuk alacaksınız. Teşekkür ederim hanımefendi. Hava pek soğuk değil. Sevgilim, sana Doktor Lefrançois'u tanıştırayım. Sizi tanıdığıma çok sevindim doktor. Kocam kendisini özenle tedavi eden Doktor Lefrançois'dan hep söz ederdi. Şapkanızı giysenize doktor, yoksa üşüteceksiniz. Ama siz çabucak iyileşirsiniz değil mi? Maalesef hanımefendi, doktorlar en az özen gösterilen kimselerdir. Doktor değerli bir müzisyendir. Öyle mi? Bilmiyordum bunu. Keman mı çalarsınız? Doktor çok yeteneklidir. Yanımdaki ufak tefek ihtiyar mutlak Coffey'e olmalı. Topluluktaki kadınlardan biri, esmer bir kadın, hem doktora gülümsüyor hem de yanımdaki adama yiyecek gibi bakıyor. Sanki şöyle düşünüyor. İşte ticaret odası başkanı Bay Coffey. Ne kadar yılgı verici bir hali var. Soğuk bir adam olduğunu söylerler. Ama Bay Coffey'e bakmaya bile tenezzül etmiyor. Bunlar Maritim Bulvarı'nda oturan insanlar. Onun dünyasıyla ilişkileri yok. Pazar gününün şapka çıkarışlarını görmek için bu sokağa geleli beri, bulvarda oturanlarla yamaçta oturanları birbirinden ayırt etmesini öğrendim. Yepyeni bir palto, bir fötür şapka, bir cafcaflı gömlek giyen ve yürürken sanki hava boşluğu yaratan birisi mutlaka Maritimlidir. Cote Overt'te oturanlarsa iyice açıklayamadığım zavallı ve yitik görünüşleriyle ötekilerden ayrılırlar. Omuzları daracıktır, yıpranmış yüzlerinden küstahlık akar. Küçük bir çocuğu elinden tutan şu şişman adam vertli olduğuna yemin ederim. yüzü kül rengi, kravatını sicim gibi bağlamış. Şişman adam bize yaklaşıyor, gözlerini Bay Kofia'ya dikmiş. Tam onunla karşılaşacağı sırada başını çevirip oğluyla şakalaşmaya başlıyor. Bir iki adım daha atıyor, çocuğuna doğru eğilmiş, ondan başkasının gözü görmüyor, tam bir baba. Sonra ansızın bize dönüyor. Ufak tefek ihtiyara şöyle bir bakıp koluyla havada bir çember çizerek geniş ve kuru bir selam sarkıtıyor. Şaşkına dönen oğlan selam vermeye vakit bulamıyor. Ne de olsa bu büyükleri ilgilendiren bir iş. Bastavia sokağının köşesinde bizim sıra kiliseden çıkan dindarların sırasıyla çatışıyor. Bir düzine insan birbirine çarpıyor. Kasırgaya tutulmuş gibi selamlaşıyorlar. Şapkalar o kadar hızlı çıkıyor ki ayrıntıları yakalayamıyorum. Bu yağlı ve soluk kalabalığın üstüne Saint Cecil Kilisesi'nin korkunç beyaz kütlesi yükseliyor. Karanlık gökyüzü üstüne bir tebeşir beyazlığı bu. Pırıl pırıl duvarlarının içinde azıcık gece karanlığı barındırır. Biraz değişikliğe uğramış olarak yeniden yola koyuluyoruz. Bay Kofi arkamda kaldı. Maviler giyinmiş bir kadın sol yanıma abanıyor. Törenden çıkmış, gün ışığından kamaşan gözlerini kırpıştırıp duruyor. Önünde yürüyen şu incecik boyunlu bay da kocası. Karşı kaldırımda bir adam kolundan tuttuğu karısının kulağına bir şeyler fısıldayıp gülmeye başlıyor. Kadının una bulanmışa benzeyen yüzünde ansızın hiçbir anlam kalmıyor. Önünü görmüyormuş gibi bir iki adım atıyor. Bu işaretler aldatmaz insanı, mutlak birini selamlayacaklar. Nitekim biraz sonra adam elini havaya kaldırıyor. Parmaklar şapkaya yaklaşıyor, tepesini kibarca tutmadan önce bir saniye duraklıyor. Daha kolay çıksın diye başını eğip şapkasını yavaşça havalandırırken, karısı ileriye atılıp yüzüne bir genç kız gülüşü konduruyor. Bir gölge eğilerek yanlarından geçiyor ama ikiz gülümseyişleri hemen kaybolmuyor. Bir çeşit kalıntı gibi dudaklarının üstünde birkaç saniye sürüp gidiyor. Hizama geldiklerinde her zamanki duygusuz görünüşlerini almışlardı. Ama ağızlarının çevresinde neşeye benzer bir şey vardı. Bitti artık. Kalabalık seyrekleşti. Şapka çıkarışlar azaldı. Vitrinlerin çekiciliği kalmadı pek. Thornbright sokağının sonuna geldim. Sokağa geçip karşı kaldırımdan geri mi dönsem acaba? Bu kadar yeter gibime geliyor. Yeterince dazlak kafa, yeterince kuru, seçkin, silik insan yüzü gördüm. Marignan meydanını geçeceğim. Kalabalıktan sakına sakına uzaklaşırken tam yanımda kara bir şapkanın içinde gerçek bir beyefendi kafası fırlıyor. Maviler giyinmiş kadının kocası bu. Ah o kısa ve sık saçlarla kaplı doliko sefer kafa. Ah o gümüş tellerle süslü Amerikan vari alımlı bıyık. Hele o mektep medrese görmüş insan gülüşü yok mu? Burnun üstüne bir de kelebek gözlük oturtmuş. Karısına dönerek şöyle diyor. Fabrikaya yeni gelen bir desinatör be. Burada ne işi var acaba? İyi bir çocuk hem de çekingen, hoşuma gidiyor. Genç desinatör domuz kasabı Julien'in önünde duruyor. Saçlarını yeni taramış, yüzü hala kırmızı, gözleri yarı kapalı, inat eder gibi bir hali var. Sanki zevkten bitmiş, Thornbright sokağını geçmeye cesaret ettiği ilk pazar gününün bugün olduğu besbelli. Bir sünnet çocuğuna benziyor. Ellerini arkasında bağlayıp uyarıcı bir utançla ışıyan yüzünü vitrine çevirmiş. Maydanozla süslenmiş, pırıl pırıl parlayan jelatinli dört sosise görmeden bakıyor.